Ayrım 12.
Mimarlık tarihi uzmanı Profesör Abdullah Kur'an, bu yeni Osmanlı mimarisinin nasıl bir bireşin, sentez olduğunu da bütün mimarlık tarihçilerince bu mimari dönemin habercisi sayılan Beyazıt Camisi için yaptığı değerlendirmede açık açık belirtmektedir. Osmanlı Türkleri yarım kubbeyi Beyazıt Camii'nden önce çeşitli camilerde kullanmışlarsa da Beyazıt Camii'nin iki yarım kubbeyle genişletilen merkezi kubbe formasyonu muhtemelen Ayasofya'dan mülhemdir, esinletilmiştir. İstanbul'un fethedilmesiyle Ayasofya'yı içinden gören Osmanlı mimarın Ayasofya'ya aşık olmadığı ve Ayasofya'dan çok şey öğrenmediği düşünülemez demektedir. İlk devir Osmanlı mimarisinde cami, ODTÜ yayını, Ankara 1964, sayfa 109. Gene 20. yüzyıl mimarlığına yön vermiş ünlü Amerikalı mimar Frank Lloyd'a yeryüzüne iki mimar gelmiştir. Birisi Osmanlı Sinan, ötekisi ben dedirtecek denli büyük bir mimar olan, görkemli Osmanlı mimarlığının başyapıtlarından İstanbul'daki Süleymaniye ve Edirne'deki Selimiye camilerinin yaratıcısı Mimar Sinan'ın da her ne kadar bir başka mimarlık tarihi uzmanı olan Profesör Doğan Kuban, Sinan'ın dünya mimarisindeki yeri adlı incelemesinde karşı çıkıyor yatsıyor ise de sürekli Ayasofya ile yarıştığını, Selimiye Camisi'ni bitirdikten sonra kubbesini Ayasofya'nın kubbesinden şu kadar arşın daha büyük ve şu kadar arşın daha yüksek yaptım dediğini aktaran söylenceler hala anlatılmaktadır. Kısacası sivil mimarisiyle olsun, dini mimarisiyle olsun, kervansaray, kışla, su kemeri, köprü ve benzeri bayındırlık yapılarıyla olsun görkemli Osmanlı mimarisi de görüldüğü gibi Doğu mimarisiyle Bizans İstanbul mimarisinin bir yeni bileşimidir. Gene Osmanlı İstanbul'da kendi gelenek ve göreneklerinin öteki etnik grupların gelenek ve görenekleriyle bileşiminden kendisine yeni bir yaşam biçimi yaratmıştır. İstanbulluluğun ayrı bir adab-ı muaşereti vardır, ayrı bir görgüsü vardır. İstanbul efendisi, İstanbul çelebisi, beyefendi, hanımefendi gibi deyimler hep bu yeni yaşam biçiminin ürünleridir. İstanbullu kendisine özgü yeni bir Türkçe yaratmıştır. Örneğin teşekkür ve lütfen sözcükleri. Bu kavramların Türkçe karşılıkları olmadığı için İstanbullularca ya Arapçadan olduğu gibi alınıp kendinin kılınmıştır ya da Arapça köklerden yeni sözcükler uydurulmuştur. Teşekkür sözcüğü Arapça şükran kökünden İstanbullularca uydurulmuştur örneğin. Divan şiiri hiç kuşku yok ki Osmanlı İstanbul kültürünün yazınıdır. Osmanlı'nın yepyeni ayrı bir İstanbul mutfağı da vardır. Anadolu'nun çiğ köfteli, etli ekmekli, lahmacunlu, pastırmalı, kavurmalı şipin işi mutfağına karşı Osmanlı Türk'ün etli, sütlü, yoğurtlu, ekmekli mutfağıyla Rum, Ermeni, Yahudi ve Beyoğlu'ndaki Frenk mutfaklarının birleşiminden uskumru dolmalı, balık köfteli, karides piyazlı, çerkez tavuklu, papaz yahnili, favalı, mayonezli, enginarlı, kerevizli, bol zeytinyağlı, hünkâr beğendili, keşküllü, zerdeli, dilber dudaklı, hanım göbekli, kadın budu köfteli, şekerpareli, bülbül yuvalı, güllaçlı, vezir parmaklı ve daha niceli gerçekten çok zengin yeni bir mutfak yaratmıştır. Belki Bizans'tan esinlenilmiştir. Ama küçücük tabaklarda çeşit çeşit tadımlık yemekleri, 40 çeşit salatası, deniz ürünü mezesiyle çeşmi bülbüllü karafikilerde getirilen rakısıyla İstanbul'dan başka bir yerde görülebilmesi olanaksız o canım güzellikteki çilingir sofrası düzeni de hiç kuşku duymamak gerektir ki tam anlamıyla Osmanlı İstanbul mutfak kültürünün bir ürünüdür. Osmanlı İstanbullunun giyim kuşamı da her zaman kendisine özgü olmuştur. Başlığı, sarığı, kavuğu, fesi, kürkü, kaftanı, hırkası, setresi, pantolonu, hatta yaka cebindeki mendili bile hep kendine özgüdür İstanbullunun. Öyle ki bir dönemde giydiği ceketin adı da İstanbul'in olmuştur moda dünyasında. Batılı tarihçilerin de belirttikleri gibi Avrupalıların da Türklerden görüp ta 18. yüzyıldan sonra taklit ettikleri Osmanlı'nın o ünlü askeri mızıka bölüğü, mehter takımı ve mehter müziği de gene hiç kuşku yok ki İstanbulludur. Anadolu'nun şayet bir sefere gidiş sırasında Osmanlı ordusu törenle geçmemişse, memleketinden veya bir mevsim konaklamamışsa kesinlikle mehter takımından da mehter müziğinden de yüzyıllar boyu haberi bile olmamıştır. Tıpkı divan edebiyatından haberi olmadığı gibi, tıpkı divan müziğinden haberi olmadığı gibi. Ama öte yandan Profesör George Schreiber'in de anlatımıyla çıngıraklı değnekler, çoban kavalları, zurnalar ve dümbeleklerden oluşan bu mehter takımı ve Türk müziği temposuyla çalınan bu mehter marşı Viyana'da, Paris'te, Krakow'da her gittiği yerde çok güçlü etkiler uyandırmıştır. Avrupa orduları kuşkusuz işaret verici enstrümanları ve savaşa girilirken bunları çalmayı biliyorlardı. Ama çeşitli enstrümanların bir araya gelmesinden oluşan bir mızıka takımı kullanmış değillerdi. Türklerin mehter takımını model alarak bunu kendi ordusunda ilk uygulayan Polonya Kralı Can Sobieski'dir. 1741'de Avusturyalı Baron Albay Trenk birliğini Türk müziğinin temposuyla yürütmeye başlamış. Sonra öteki Avusturya birlikleri bu müziği uygulamaya başladılar. Bunları Prusyalılar ve Ruslar izledi. Sonunda bütün Avrupa benimsedi. Türklerden kalan Milliyet Yayınları İstanbul 1982 sayfa 309. Profesör George Schreiber'in belirttiği gibi Batılılar kahveyi de İstanbul'dan öğrenmişlerdir. Yani ünlü Türk kahvesi pişirme usulü de kahvehane geleneği de görüldüğü gibi Osmanlı İstanbul kültürünün bir ürünüdür. Profesör Schreiber de Habeşistan'da kafa denilen kahvenin Afrika'dan Avrupa'ya geçişindeki ilk durak yerinin İstanbul olduğu bilinmektedir. 16. yüzyılın ortalarına doğru Kanuni Sultan Süleyman zamanında bu kentte yaygınlık kazanmıştır. Yani daha 1500'lü yıllarda İstanbul'da çok sayıda kahvehane vardır. Venediklilerin kahveyi İstanbul'dan İtalya'ya götürmeleri tam 90 yıl gecikmeyle olmuştur. Paris'te 14. Louis'in sarayı kahvenin tadını 4. Mehmet'in bir elçisinden öğrenmiştir. Viyana'da ilk kahvehaneyi de 1683'te gizli görevle Türk askerlerinin arasına sızan Kol Siski'nin orada görüp beğendiği ve dönüşte gizlice getirdiği birkaç çuval kahveyle Mavi Şişe adıyla kurduğu söylenir demektedir. AGE sayfa 310. Özetlersek Osmanlı fethettikten sonra Rum, Ermeni, Yahudi ve benzeri öteki etnik gruplarla birlikte özenle seçip getirerek İstanbul'a yerleştirdiği belki hala göçebe soydaşlarının Türk boyları üzerine bizce hiç kuşku yoktur ki bilinçli olarak ve özellikle geleneksel Türk kültürünün öteki yerleşik kültürlerle alışımından yeni bir yerleşik Türk kültürü elde edebilmek amacıyla yüzyıllar boyu gözü gibi titremiştir. O boylardan herhangi birisini ne yeni fethedilen bir sınır boyuna yerleştirmiştir ne de yeniden Anadolu'ya sürmüştür. Onlardan birkaç kuşak sonra yerleşik yeni insanlar elde edebilmek için özel çaba harcamıştır. Örneğin Hüseyin Cahit Yalçın'ın anılarından öğrendiğimiz kadarıyla İstanbullulara öteki eyaletlere gidip döndüklerinde kente girebilmeleri için özel belgeler bile vermişlerdir. Bir çeşit iç pasaport diyebileceğimiz bu usul öteki eyaletlerde oturanlar için de uygulanmış mıdır bilmiyoruz. Ama anılardan İstanbul'a giriş çıkışlarda bu belgelerin çok sıkı kontrol edildiği anlaşılmaktadır. Bütün bu önlemlere karşın gene de İstanbul'a kaçak girmiş olanların yukarıda da değinildiği gibi nasıl sayım, yazım ve bunun gibi sık sık yapılan denetimlerle saptanıp kent dışına çıkarıldıkları da bilinmektedir. Gene Osmanlı İmparatorluğu'nda kıyı gümrüğü ve sınır gümrüğü diye adlandırılan dış gümrük uygulamalarından başka bir de kara gümrüğü denilen bir iç gümrük vardır. Ama bu iç gümrük acaba bütün eyaletler için mi geçerlidir? Yani güneydeki diyelim Halep eyaleti ile Cebeli Bereket eyaleti arasında da böyle bir gümrük uygulaması söz konusu mudur yoksa bu uygulamada sadece İstanbul ile Taşrası arasında mıdır? Bir mali denetimin dışında İstanbul için bu uygulamadan da bir kontrol amacı güdülmekte midir? İstanbullulara gösterilen bu özen, bu ayrıcalık, bu koruma giderek öyle boyutlara varmıştır ki bütün uyruğa askerlik zorunluluğu getirildiği halde 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbullular için bu yükümlülük de kaldırılmıştır. İstanbullular askere de alınmamışlardır. Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu daha 1. Murat döneminde Avrupa'nın ilk ücretli ve sürekli ordusunu kurmuştur. Yeniçeri ordusu devletin ücretli askerleri olan kapı kullarından oluşmaktadır. Savaş sırasında da antlaşmalar gereği gelen Hristiyan birliklerinden başka sınırlara yerleştirilmiş Türk boylarının oluşturduğu uç kuvvetleriyle tımar sahiplerinin göndermekle yükümlü oldukları sipahi birlikleri orduya katılmaktadır. Yani Anadolu'da ve sınır boylarında yaşayanlar için aşiret beyleri veya tımar sahiplerince zorla askere alınmak gibi bir uygulama mutlaka olmuştur. Ama bizce İstanbullular için ta 1826'da Sultan II. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kapatıncaya dek böyle bir zorunluluktan söz etmek bile olanaksız olsa gerektir. Yeniçeri Ocağı 1826 yılında mehter takımına ve marşına varıncaya dek kapatılıp ortadan kaldırıldıktan sonra da yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir ordu kurulmuştur. Kuşkusuz bu yeni ordunun kurulması kolay olmamıştır. Uzun zaman almıştır. Zorunlu askerlik kavramı da işte bu süreçte Tanzimat'ta 3 Kasım 1839 günü okunan Gülhane Hattı Humayunu'nun da ilk kez dile getirilmiştir. Ayrıca bu fermanda vatanı korumak için asker vermek halkın boynunun borcu ise de şimdiye kadar memleketin kiminden çok kiminden az asker istemek hem düzensizliğe hem de tarımın ve ticaretin gelişmesine engel olmaktadır denilerek de İstanbullular konusundaki kuşkularımıza bir anlamda dolaylı da olsa hak verilmiştir. 1847 yılında çıkarılan bir tüzükle de Osmanlı ülkesinde 20 yaşına basmış bütün erkekler için 12 yıl askerlik zorunluluğu getirilmiştir. Necati Tacan, Tanzimat ve Ordu adlı yazı, Tanzimat 1, İstanbul Maarif Matbaası 1940, sayfa 132. Görüldüğü gibi İstanbullular 1847 yılından sonra askerliğe alınmaya başlamış olsalar gerektir. Ama bu yanlışlıkta topu topu ancak 16 yıl sürmüştür. Sultan Abdülaziz 1863'de Mısır gezisinden dönüşünde İstanbulluların kendisini pek parlak törenlerle karşılamaları ve 2 gün süren törenler düzenlemeleri üzerine bu sevgi gösterisine karşılık olarak da kendisi İstanbullulardan askerlik yükümlülüğünü kaldırmıştır. İ.A. Cilt 5-2 sayfa 1214 Taksim 36. İşte bu özen ve titizlenmelerle de bizce gerçekten Osmanlılar yaratılan bu yeni yerleşik Türk tipi İstanbullular aracılığıyla kendilerine temeli gene Türk olan ve adına İstanbul kültürü de diyebileceğimiz yeni bir Osmanlı kültürü oluşturmayı başarmışlardır. Türk olduğumuzu da yeniden ta 1900'lerde anımsamışız. İlginçtir, Osmanlılar da tıpkı Bizanslılar gibi kendilerini kendi istençleriyle İstanbul'a hapsetmişlerdir. Coğrafya olarak da İstanbul'la sınırlayıp İstanbul'la yetinmişlerdir. Osmanlı için varsa da yoksa da İstanbul'dur. Yaratılan bu yeni insanın ve yeni kültürün İstanbul dışına taşmaması, yayılmaması için de sanki özel önlemler alınmıştır. Öyle ki yüzyıllar boyu Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde kalmış ve nice onarımlar görmüş, bakılmış, geliştirilmiş, örneğin Mekke, Medine bir yana, Bağdat, Kudüs, Şam, hatta Halep kesinlikle hep Arap olmuştur. Falih Rıfkı Atay, 1. Dünya Savaşı yıllarında gittiği Arabistan için, Kudüs için, Floransa ne kadar bizden değilse Kudüs de o kadar bizden değildi demektedir. Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi. Osmanlı İmparatorluğu'nda itibar azınlığın imtiyazı olduğu için Türkleşmiş hiçbir Arap görmedikten başka Araplaşmamış Türkiye'de az rast geliyordum diye yazmaktadır. Zeytin Dağı Milli Eğitim Basım Evi İstanbul 1986 sayfa 36-37. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli kentleri olan Halep, Bağdat, Kudüs Arap'tır. Sofya Bulgar'dır. Atina, Selanik Yunan'dır. Hatta İzmir Rum'dur. Galiba biraz da Osmanlılaştıracağız derken acaba Türkleşmesine mi yol açarız diye korkulduğu için olsa gerek, yol, köprü, çeşme, cami ve benzeri yatırımlar yapıldığı halde oraların birazcık da Osmanlılaştırılması için kesinlikle çalışılmamıştır. Anadolu ise sürekli bir iç bölge olarak değerlendirilmiştir. Osmanlı, Anadolu'yu hem kendisinden hem de kendisine düşman bir iç bölge olarak değerlendirdiği için de gerçekten çok ustalıklı bir biçimde onları İstanbul'un karşı durulamaz üstünlüğüne ve Anadolu'nun da sadece İstanbul'un bir taşrası olabileceğini inandırmasını bilmiştir. İlginçtir, bir yandan bu taşlı ilişkisi ustalıkla kuvvetlendirilirken öte yandan İstanbul'la Anadolu'nun bütünleşmesine de kesinlikle izin verilmemiştir. Yani her zaman İstanbul ayrıdır, taşrası ayrıdır. Ve Anadolu halkına inandırılarak benimsetilen bu taşra ve taşralılık kavramlarıyla da Türk, Türkmen, Türkçe gibi sözcükler toplumsal mentaliteden de ustalıkla çıkarılmış ve kullanılmaz kılınmıştır. Profesör Enver Ziya Karal'ın özlü bir biçimde belirttiği gibi 19. yüzyılın ortalarında bile hala devletin ismi Devlet-i Aliye'dir. Hükümetin adı Hükümeti Saltanatı Seniye'dir. İmparatorluk topraklarına Memalik-i Mahruzai Şahane denmektedir. Tebaada Tebai Şahane'dir. Osmanlı kelimesi de henüz bir siyasi terim değildir. Osmanlı Tarihi Cilt 7 sayfa 291. Bütün Avrupalıların ısrarla Türk İmparatorluğu, Türk hükümeti, Türkiye ve bu ülkeyi yönetenlere de Türk demelerine karşın Osmanlı sınırları içinde Türk sözcüğü hala kesinlikle kullanılmamaktadır. İlginçtir, 1789 Fransız devrimi de daha 19. yüzyılın başlarında Osmanlı topraklarına ulaştığı, hatta imparatorluk sınırları içindeki öteki etnik toplulukların bağımsız savaşlarını başlatmalarına ve bağımsızlıklarına kavuşmalarına da neden olduğu halde Osmanlı aydınını pek etkilememiştir. Çoğu Fransız devriminin ürünü olan özgürlük, eşitlik, bağımsızlık, adalet, vatan, ulus ve bunlar gibi kavramların dilimize girmesi ve aydınımızın da bu devrimden etkilenebilmesi için neredeyse 100 yıl gerekmiştir. Bu konuda Osmanlı aydınını en fazla etkileyen olay 1821-1827 yılları arasındaki Yunanistan Bağımsızlık Savaşı olmuştur. Doğrusu Yunanistan'ın bağımsızlığa kavuşmasının Osmanlı İmparatorluğu'nda da bir takım olumlu gelişmelere neden olduğu yadsınamaz. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nda ta 19. yüzyılın ortalarına dek Türk ve Müslüman halkın Batı dillerini öğrenmesi yasaktır. Profesör Enver Ziya Karal, Bilim, Kültür ve Öğretim Dili olarak Türkçe, Türk Tarih Kurumu yayını 1978 sayfa 43. Ve bu yasak o tarihe kadar devletin bütün dış ilişkilerini Ermeni ve Rumlarla yürüten Osmanlı yönetimince Yunanistan Bağımsızlık Savaşı başlar başlamaz derhal kaldırılmıştır. İkinci Mahmut döneminde ilk kez yurt dışına öğrenci gönderilmiş ve yabancı dil öğrenen bu kişilerle de devletin dış ilişkilerini yürütmek üzere Tercüme Odası adı altında yeni bir kurum oluşturulmuştur. Gerek 1789 Fransız devriminin gerekse Yunanistan'ın bağımsızlık savaşının olumlu yönde etkilediği bir başka olay da bizce dil konusundaki gelişmelerle ilgilidir. Bu toplumsal olayların zorlamasıyla da dile yeni yeni kavramlar girmiş ve bu kavramlar için yeni yeni terimler, sözcükler bulunmaya veya uydurulmaya başlanılmıştır. Ve böylece de dil sorunu kendiliğinden Osmanlı aydınının da gündeminin birinci maddesi haline gelmiştir. Örneğin yüzyılın başında Sultan 3. Selim fermanların daha anlaşılır bir dille yazılmasını istemiş, vakanüvislerine de yazdıkları tarihlerde daha açık ibareler kullanmalarını buyurmuştur. Yazı dilinden başka konuşma dilinin de sadeleştirilmesi, halkın konuştuğu dille konuşulması gibi girişimler 2. Mahmut döneminde Tanzimat'ta daha da yoğunlaşmıştır. Ancak Türkçe ve Türk sözcükleri pek de kullanılmamış olsa gerektir. Çünkü bu sözcüklerin Osmanlı aydınlarınca ilk kullanılışına 19. yüzyılın ikinci yarısında 1870'lere doğru Sultan Abdülaziz döneminde rastlanabilmektedir. Profesör Enver Ziya Karal'ın da belirttiği gibi o tarihe gelinceye dek sadece İslam tarihi ve Osmanlı Devleti ile sınırlı olan tarih çalışmaları ilk kez Abdülaziz döneminde Türk dilinin sadeleştirilmesi ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalara paralel olarak genel Türk tarihiyle ilgilenmeye başlamıştır. İA Cilt 7 sayfa 293. Gene Profesör Karal'ın aynı kaynakta belirttiğine göre bu konudaki ilk çalışmaları da Paris'te bulunduğu sıralarda Ali Suavi yapmıştır. 1869 yılında Paris'te yayımladığı Ulum gazetesinde ilk kez Türk kavminden söz etmiş, Türk tarihi ve Türklük üzerine yazılar yazmıştır. Aynı yıl içinde asıl adı Konstanty Borzeczki olan Polonya kökenli Mustafa Celaleddin Paşa da Eski ve Yeni Türkler adıyla bir kitap yazarak Sultan Abdülaziz'e ithaf etmiştir. Ne var ki Yusuf Akçuran'ın da 1928'de yazdığı bir incelemede Osmanlı ülkesinde Türklük konusunda yazılmış ve yayımlanmış ilk kitap olarak değerlendirdiği bu kitap Fransızcadır. Belki de bu yüzden Batılılar Osmanlı'ya zaten Türk dediğinden kitabın kapağında da Türk sözcüğünün bulunması pek de yadırganmamış olsa gerektir. Her ne kadar Mustafa Reşit Paşa ve arkadaşları da daha Tanzimat Fermanı'nın hazırlanması sırasında ırk ve mezhep gözetilmeksizin devletin bütün uyruğunun konuşulabileceği ortak bir dil arayışına girişmişler ve halkın büyük çoğunluğunun konuştuğu Türkçeyi resmi dil olarak kabul etmişlerse de Türkçe adını kullanamamışlardır. Türkçe sözcüğünün Osmanlılarca bir resmi belgede ilk kullanılışı ise 1876 yılında olmuştur. Birinci Meşrutiyet'te Sultan II. Abdülhamit'in yürürlüğe koyduğu 1876 tarihli kanun esasının anayasanın 18. maddesinde ilk kez Osmanlı Devleti'nin resmi dilinin Türkçe olduğu ve devlet hizmetinde çalışacak kişilerin bu dili bilmek zorunda oldukları hükmü getirilmiştir. 1880 yılında da Şemsettin Sami, Hafta Dergisi'nin 12. sayısında yayımlanan Lisan-ı Türkiye Osmani adlı yazısında o güne dek genellikle lisan veya lisan Osmani diye adlandırılmış dilimiz için söylediğimiz lisan ne lisandır ve nereden çıkmıştır? Osmanlı lisanı tabirini pek de doğru görmüyoruz. Asıl bu lisanla mütekellim olan, bu dili konuşan, kavmin ismi Türk ve söyledikleri lisanın ismi dahi lisanı Türkî'dir diye yazmıştır. Agah Sırrı Levent, Türk dilinde gelişme ve sadeleşme evreleri, Türk Dil Kurumu yayını 1972 sayfa 130. Görüldüğü gibi Türklükle ilgili ilk çalışmalar 1860'lardan sonra Sultan Abdülaziz döneminde önce dil ve tarih konusundaki araştırmalarla başlamıştır. Ne var ki Profesör Enver Ziya Karal'ın da belirttiği gibi bütün bu çalışmalar kişisel girişimlerdir. Genç Osmanlıların kişisel girişimlerinin ürünleridir. Bu genç girişimcilerin Türkçülük konusunda öyle ortak görüşleri, programları filan yoktur. Yani Türkçülük 19. yüzyılda Osmanlı aydınları arasında kesinlikle bir ideoloji haline gelmemiştir. Çünkü bu gençlerin de neredeyse tamamı imparatorluğun devamı için Türk unsuruna dayalı bir Osmanlılığa samimi olarak taraftardır. Taraftar olmayanlar da taraftar görünmek zorunluluğunu duymuşlardır. AGE sayfa 297. Ayrıca Profesör Enver Ziya Karal, her ne kadar Türkçülük 2. Abdülhamit devrinde bir fikir hareketi olarak gelişmiştir. Osmanlı Tarihi cilt 8 sayfa 550 diyor ise de Yusuf Akçura'nın açıklamasına göre baskıcı Abdülhamit döneminde dil ve tarih konularıyla sınırlı Türkçülük çalışmalarının gelişmesine yardımcı olmak şöyle dursun, dil üzerine tartışmalar bile yasaklanmıştır. Yusuf Akçura, bir taraftan Ahmet Mithat Efendi'nin yalısındaki dostça sohbetlerle, diğer taraftan Ahmet Cevdet Bey'in ikdamında çıkan makalelerle şekillenmeye başlayan lisan ve tarihte Türkçülük cereyanı, derhal Abdülhamit idaresinin dikkatini çekmiş, sade Türkçe yani Arapçası ve Acemcesi az bir üslup ile yazılan makalelerin yayını yasak edilmiştir. Aynı zamanda Türk tarihinin incelenmesine medar, neden olmak üzere basılmakta olan kitapların da yayını men olunmuştur diye yazmaktadır. Türk yılı 1928, Yeni Türk Devleti'nin öncüleri, Kültür Bakanlığı 1981 sayfa 97. Yusuf Akçura'nın gene bu yazısından öğrendiğimize göre Veled Çelebi, Veled İzbudak'ta Abdülhamit ile ilgili olarak lisan bahisleri yasaktır diye bir padişah emri çıktı. Türkçüler susturuldu ve artık meşrutiyete 1908'e kadar lisan bahisleri gazetelerde görülmez oldu diye yazmıştır. Türk ulusçuluğunun bir siyasal akım haline gelmesi ise ancak 20. yüzyılın başlarında gerçekleşebilmiştir. Yusuf Akçura'nın Rusya'nın Zoya köyünde yazdığı ve Abdülhamit'in baskısından kaçıp Mısır'a sığınanların Kahire'de çıkardıkları Türk adlı gazetede 1904 yılında yayımlanan Üç Tarzı Siyaset adlı yazısı bu konudaki iki ciddi belgedir. Akçura bu uzun yazısında ilk kez Osmanlı İmparatorluğu'nun artık ne Osmanlıcılıkla ne de İslamcılıkla kurtulabileceğini, tek çarenin Türk ulusçuluğu olduğunu açık açık savunmaktadır. Ama Türkçülük düşüncesi de gene Orta Asya'dan gelmiş. İlginçtir, 11. ve 12. yüzyıllarda Anadolu'ya Orta Asya'dan göçmüş gelmiş bu insanlara kendi soylarından bazı grupların yüzyıllar boyu uğraşarak zor unutturdukları budunsal kimliklerini ve soylarını yeniden anımsatan kişiler ve düşünce akımları da gene Orta Asya'dan gelmiştir. Örneğin kendisinin de 1928'de Türk yılında Siyasi Türkçüler başlığı altında yazdığı öz yaşam öyküsünde ayrıntılı olarak belirttiği gibi Üç Tarzı Siyaset adlı yazısından dolayı batılı çevrecelerce de Türkçülük akımının kurucusu, başkanı, yayıcısı sayılan Yusuf Akçura 1876 yılında Volga kıyısında Kazan yakınındaki Simbirsk, şimdiki adı Ulyanovsk kentinde doğmuştur. Yani Orta Asyalıdır. Ailesi oldukça varlıklıdır. Babasının çeşitli kent ve kasabalarda çuha fabrikaları vardır.